Ayrım 6. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 64. Ertesi sabah Craig açık artırma salonuna girdiğinde Jock Daniels onu "Seni bir daha görebileceğimden hiç de emin değildim" diye karşıladı. "Chisarira'ya gittin mi? Yoksa aklın başına geldi de vaz mı geçtin?" "Hala sağım ya" diye kaçamak bir cevap verdi Craig. Jock başını salladı. "Aferin sana. O Matabele şuftalarıyla başını belaya sokmakta anlam yok. Topu da haydut."
"Zürih'ten haber aldın mı?"
Jock başını iki yana salladı. "Bura saatiyle 9'da Telex'i yeni çektim. Onların saati bizden 1 saatte geri."
"Telefonunu kullanabilir miyim? Birkaç özel telefon etmem gerek."
"Yurt içi mi? New York'taki sevgililerinle benim hesabıma çene çalmanı istemem."
"Tabii yurt içi."
"Tamam, ben yokken buraya da göz kulak ol."
Craig Jock'un masasına yerleşti. Henry Pickering'in dosyasından aldığı notlara göz attı. İlk telefonu Harare'deki Amerikan Büyükelçiliği'neydi. Başkent Harare, Bulawayo'nun 300 mil kadar kuzeydoğusuna düşüyordu.
"Kültür ateşesi Bay Morgan Oxford'la görüşmek istiyorum lütfen," dedi Santral'a.
"Ben Oxford."
Aksan Boston'un ünlü üniversitelerinden çıkmaydı.
"Craig Mellow, ortak bir dostumuz sizi arayıp selamlarını iletmemi istedi."
"Evet, sizi bekliyordum. Bir ara buraya uğrayıp bir merhaba deseniz iyi olmaz mı?"
"Memnuniyetle," dedi Craig, sonra da telefonu kapadı. Henry Pickering sözünü tutmuştu. Oxford'a teslim edilen her mesaj diplomatik kurye ile gidecek, 12 saatte Pickering'in masasında olacaktı. İkinci telefonu Turizm ve Enformasyon Bakanı'nın bürosuna etti. Uzun uğraşmalardan sonra bakanın sekreterine ulaşabildi. Kız onun Sindebele dilinde konuştuğunu duyunca anlayışlı davrandı.
"Yoldaş bakan parlamento oturumuna katılmak üzere Harare'de bulunuyor," dedi. Craig'e bakanın meclis binasındaki özel telefonunu verdi.
Craig 4. denemesinde parlamento sekreterliğini buldu. Telefon şebekesi pek kötülemişti buralarda. Zaten tüm gelişmekte olan ülkelerin derdi kalifiye teknisyen bulmaktı. Bağımsızlıktan önce bu işleri yapanların hepsi beyazdı. O günden bugüne çoğu ülkeyi terk etmişti. Bu seferki sekreter Mashona'ydı. Kibarlığını kanıtlamak için villede İngilizce konuşmakta direniyordu.
"Lütfen görüşeceğiniz konuyu belirtin."
Sorularını yazılı bir forma göre soruyordu besbelli.
"Özel, yoldaş bakanı tanırım."
"Ha, özlük işleri."
"Hayır, özlük değil, özel." Craig sabırla düzeltti hatayı. Afrika'nın temposuna yeni baştan alışmaya başlıyordu.
"Yoldaş bakanın programına bakayım. Tekrar aramak zorunda kalacaksınız."
Craig elindeki listeye baktı. Bundan sonra sıra ticaret sicilindeydi. Bu sefer şansı yaver gitti. Karşısına yardımcı olmaktan hoşlanan yetenekli bir memur çıktı. İstekleri not aldı. Daha önce Rhodesia Toprak ve Maden Limited olarak bilinen, sonradan adı Rollins Limited'e çevrilen şirketin hisse sahipleri, tüzüğü, kuruluş anlaşması. Memurun sesinde biraz ayıplar hava seziliyordu. Rhodesia kelimesi bugünlerde ayıp kelime sayılıyordu gerçekten de. Craig ilk fırsatta şirketin adını değiştirmeyi kararlaştırdı. Satın alabilirse tabii. Afrikalıların kulağına Zimland sözcüğü çok daha iyi gelecekti.
"Saat 4'te fotokopileriniz hazır olur," dedi memur ona. "Ücreti $15.
Craig bundan sonra tapu dairesini aradı. Kingsley'in, Queensley'in ve Chisarira mülkünün hak sahiplerine ait belgeleri istedi. Listesinde daha araması gereken 14 isim vardı. Bunlar Matabele Land'da çiftçilik yapan tanıdıkları, komşuları, aile dostlarıydı. Büyük baba Bavu'nun güvendiği, sevdiği insanlardı hepsi. 14'ünden ancak 4'ünü bulabildi. Ötekilerin hepsi arazilerini satmış, güneye gitmişlerdi. Burada kalan aileler Craig'in sesini duymaktan çok memnun oldular.
"Hoş geldin Craig, kitabını hepimiz okuduk, televizyonda da seyrettik."
Ama onlara soru sormaya kalkıştığında çeneleri hemen kapanıyordu. İçlerinden birisi,
"Bu lanet olası telefonlar elek gibi ses saçar çevreye," dedi. "Bir gün çiftliğe yemeğe gel, gece yatısına da kal. Senin için bir yedek yatağımız her zaman var Craig. Tanrı da biliyor ya, çevrede pek eski tanıdık kalmadı artık."
Jock Daniels öğleden sonra bir ara geldi. Suratı kırmızı, kendisi ter içindeydi.
Hala paramı mı yiyorsun o telefonda diye homurdandı. Acaba köşedeki büfede bir şişe daha Dimple Hake kalmış mıdır dersin?
Craig bu imalı söze karşılık yerinden kalkıp sokağa çıktı, karşı kaldırıma geçti, kahverengi kese kağıdına konmuş şişeyi alıp getirdi.
Bu ülkede yaşayabilmek için insanın karaciğerinin demirden olması gerektiğini unutmuştum dedi. Kapağı açtı, hemen çöpe attı.
Saat 5:10 kala bakanın meclisteki sekreterini tekrar aradı.
Yoldaş bakan Tungata Zebi ve sizi cuma sabahı saat 10'da kabul edecekler. Size 20 dakika ayırabilecekler.
Bu durumda Craig 3 gün beklemek zorunda demekti. Ayrıca zamanı geldiğinde Harare'ye kadar 300 milde araba sürecekti.
Zürih'ten haber yok mu? Jock'un bardağını tekrar dolduruyordu.
Jock, bana da böyle bir teklif yapsan cevap verme zahmetine katlanmazdım diye homurdandı.
Craig'in elinden şişeyi aldı, bardağa biraz daha içki koydu. Birkaç gün boyunca Craig, Bavu'nun eski dostlarını ziyaret ederek vakit geçirdi. Kendisine her defasında geleneksel Rodezya konukseverliği sunuldu.
Tabii, lüks tüketim malları bulunmuyor. Cross ve Blackwell reçelleri, Brondi sabunları falan artık yok diyen bir ev sahibesi konuğun tabağına mahalli yemeklerden dolduruyordu. Ama bunlarla idare etmek de zevkli oluyor.
Beyaz önlüklü masa hizmetçisine ortadaki tabağı alıp tekrar patates getirmesi için işaret etti. Craig günlerini güneş yanığı, geniş kenarlı fötür şapka giymiş, haki şortlu adamlarla çene çalarak, onların besili sığırlarını üstü açık bir Land Rover'dan seyrederek geçiriyordu.
Matabele Land'daki sığır etinin üstüne yoktur diyorlardı gururla. Hala öyle. Buradaki otlaklar dünyada en iyisi. Tabii hepsini Güney Afrika yoluyla ihraç etmek zorunda kalıyoruz. Ama fiyatlar çok dolgun. İyi ki kaçmamışım. Derek Sanders Yeni Zelanda'dan mektup yazmış. Bir koyun çiftliğinde işçi olarak çalışıyormuş. Zor bir hayat diyor. Pis işleri üzerine yıkacak matabeleler yok orada.
Adam sığırlara babaca bir sevecenlikle bakıyordu.
Bu hayvanlar hep aynıdır. Hangi siyasi biçim ve rejimde olursa olsun. Toprağın tuzu bu evlat. Benim kendi halkım bu insanlar. Sanki ailemmişler gibi hissediyorum. Onları terk etmediğime çok memnunum.
Bir başka çiftçi,
''Tabii sorunlar var.'' diye anlattı. ''Döviz sorunu bir bela. Traktör yedek parçası almak mesele. Hayvanlar için ilaç da öyle. Ama Mugabe'nin hükümeti uyanmaya başlıyor. Sıra besin üretenlere gelince temel ihtiyaçların yurda girmesi için ithal permilerinde bize öncelik tanıyorlar. Beri yandan telefonlar canı istedikçe çalışıyor. Trenler artık asla vaktinde işlemiyor. Enflasyon felaket. Ama et fiyatları da ona paralel yükseliyor.'' Okul da açlar ama biz çocukları doğru dürüst bir eğitim alsınlar diye Güney Afrika Birliği'ne yolluyoruz.
Ya politika?
O iki grup siyah arasında. Matabe ile Mashona'ya karşı. Çok şükür beyazlar o işe bulaşmıyor. Bırak birbirlerini paralasınlar isterlerse. Ben karışmam. Hayatta o kadar fena değil. Eski günlere benzemiyor elbette ama hiçbir zaman eski günlere kavuşulmaz zaten. Öyle değil mi? Toprak satın alır mıydın?
''Param yok dostum.
Ama olsaydı...''
Çiftçi düşünceli bir tavırla burnunu ovaladı.
''Ülke doğru yolda giderse insan günün birinde o işte çok para kazanabilir. Şu sıra arazi fiyatları çok ucuz ama ülke ters tarafa giderse de her şeyi kaybeder.''
''Aynı düşünce borsa için de geçerli ama aradaki zamanda iyi hayat yaşar insan.''
''Evet iyi, hem ben Zambezi Nehri'nin çocuğuyum. Londra sislerini soluyarak ya da Avustralya'da sinekleri kovalayarak yaşayamam.''
Perşembe sabahı Craig arabasına gidip motele döndü. Eşyalarını topladı, temizleyiciden çamaşırlarını aldı, hesabını ödeyip çıktı. Yolda Jock'un bürosuna uğradı.
''Zürih'ten hala haber yok mu?''
''Telex bir saat önce geldi.''
Jock ona makineden yırtılarak alınmış kağıdı uzattı. Craig dikkatle okudu.
''Müşterimize tüm ödenmiş Rollins şirketi hisselerini bedelini Zürih'te ödemek şartıyla yarım milyon Amerikan dolarına satın alması için 30 günlük bir opsiyon tanıyoruz. Başka pazarlık kabul edilmez.''
Bundan da kesin cevap gelemezdi. Bavu her zaman ilk tahminini ikiye çarp derdi. İşte yine haklı çıkmıştı. Jock onun yüzüne bakıyordu.
''Senin ilk teklifinin iki katı'' dedi. ''Yarım milyonu çıkıştırabilir misin?''
Craig zengin amcamla bir konuşayım diye takıldı ona. Hem zaten daha 30 günüm var. Ben ondan önce dönerim.
Ben seni nereden arayayım diye sordu Jock.
Sen arama, ben seni ararım. Jock'un özel stokundan bir depo dolusu daha benzin dilendi. Sonra Volkswagen'e binip Kuzeydoğu yoluna dizildi. Mashonaland'a Harare'ye doğru gidiyordu. İlk barikata 10 mil sonra rastladı. Arabadan inerken içinden tıpkı eski günler gibi diye düşündü. Kamuflaj üniforması giymiş iki siyah asker arabada silah aradılar. Çok da dikkatli aradılar. Kore eğitimli 3. birlikten bir teğmen de bu arada pasaportu inceledi. Ailede tüm hamile kadınları doğum yapmak üzere İngiltere'ye yollama geleneğinin bulunmasına Craig bir kere daha sevindi. Mellow'lar da Ballantine'lar da hep böyle yaparlardı. Üzerinde altın arslan ve tek boynuzlu at bulunan o küçük deftercik yol barikatlarında hala saygı görüyordu. Alçak tepeleri aşıp kentin gökdelenlerini görebildiğinde vakit akşama yaklaşıyordu. Bu gökdelenler Afrika'nın genel görünümüne o kadar aykırı şeylerdi ki, sanki İngiltere İmparatorluğu'nun ölümsüzlüğü inancının mezar taşlarıydı her biri. Bir zamanlar Lord Salisbury'nin adını taşıyan kent 1890'da buralarda yaptığı kerpiç kulübeyle ilk yerleşen Mashona reisinin adını almış bulunuyordu. Cadde ve sokak adları da beyaz adamları Victoria dönemini hatırlatan isimlerden siyah devrimin müttefiklerine doğru kaymıştı. Aynı sokak ama diye düşündü Craig içinden. Kente girdiğinde buranın çok meşgul ve telaşlı bir yer olduğunu hissetti. Kaldırımlarda gürültücü siyah kalabalıklar gidip geliyordu. 16 katlı modern Mono Matapa otelinde 20 dilin bin türlü aksanı çınlıyordu. Turistler, yabancı bankacılar, iş adamları, devletin onur konukları, memurlar, askeri danışmanlar dolup taşıyordu binada. Craig'e boş oda yoktu. Kitabını okumuş, televizyon dizisini de seyretmiş bir müdür muaviniyle konuşuncaya kadar da bulunamadı. Ancak ondan sonra Craig 15. katta parka bakan bir odaya çıkarıldı. O banyosunu yaparken garsonlar sıra sıra gelip odaya çiçek, meyve getirdiler. Peşinden de müessesenin ikramı olan bir Güney Afrika şampanyası geldi. Craig Henry Pickering'e yazmakta olduğu raporun üzerinde gece yarısına kadar çalıştı. Ertesi sabah saat 9.30'da Causeway'deki meclis binasında hazırdı. Bakanın sekreteri onu 45 dakika bekletti. Ancak ondan sonra Lambril'i iç odaya aldı. Yoldaş bakan Tungata Zebi ve masasının başındaki koltuğundan ayağa kalktı. Craig bu adamın kişiliğinin ne kadar güçlü olduğunu unutmuştu. Ya da geçen görüşmelerinden bu yana kişiliği daha güçlenmişti. Tungata'nın bir zamanlar kendi hizmetkarı ve silah taşıyıcısı olduğunu, av hayvanları ve yaban hayatı idaresinde kendisine nasıl hizmet ettiğini hatırladıkça bu anılar sanki bir önceki yaşama aitmiş gibi geliyordu ona. O zamanlar siyah adamın adı Samson Kumalo'ydu. Kumalo Matabele krallarının soyuydu. Samson da o soydan geliyordu. Büyük büyük babası Bazo 1896 Matabele isyanının lideriydi. Bu yüzden beyazlar tarafından asılmıştı. Onun babası Gamdank ise son Matabele kralı Lobengula'nın üvey kardeşiydi. Son kralı beyazlar çok kötü biçimde öldürmüşler, başkent Gubalavoyu'yu ve kralın sarayını yıkmışlardı. Soyu hanedan duruşu da kral gibiydi. Craig'den daha uzun boyluydu bir kere. 1.80'i geçiyordu. Henüz şişmanlamaya başlamamıştı. Matabereler çabuk şişmanlardı oysa. Giydiği ipek İtalyan takım fiziğini çok iyi gösteriyordu. Omuzları geniş, kalçası tazı gibi ince. Çete savaşı sırasında en başarılı çetecilerden biriydi. Hala da savaşçıydı. Buna hiç kuşku yoktu. Craig onu tekrar görmekten güçlü ve beklenmedik bir zevk duydu.
''Sizi görüyorum yoldaş bakan'' diye selamladı onu. Sindebele dilinde konuşuyordu. Ona eski günlerdeki gibi ''Sen mi desin yoksa savaş adını kullanıp Tungata Zebive mi desin'' karar verememişti. Bakanın savaş adı adalet arayan anlamına geliyordu. Tungata aynı dilde ''Seni bir kere yolladım buradan'' dedi. ''Aramızdaki tüm borcu ödedim, seni ülkeden çıkardım.''
Dumanlı koyu renk gözlerinde aynı sevinci paylaşan bir ifade yoktu. Kemikli çenesi gep gergindi. Yaptığına şükran duyuyorum. Craig de gülümsemiyordu artık. Duyduğu sevinci saklamaya çalışıyordu. Craig'in kendi yaptığı Bavu adlı yatı ülkeden çıkarabilmesi için gerekli bakanlık emrini Tungata imzalamıştı. O sırada çok katı döviz kontrol yasaları geçerlikteydi. Bir buzdolabı, bir demir karyola çıkarmak bile yasaktı. Craig'in de bir tek varlığı o yattı. Sakatlığı da hala kötü durumdaydı. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyordu. ''Senin şükranını istemiyorum.'' dedi Tungata. Yanık bal rengi gözlerinin derinliklerinde Craig'in anlayamadığı bir ifade daha vardı. Craig yumuşak sesle ''Sana hala sunduğum dostluğu da mı istemiyorsun?'' diye sordu.
''Onların hepsi savaş alanında öldü.'' dedi Tungata. ''Kanlar yıkayıp sildi hepsini. Sen gitmeyi seçtin, şimdi ne diye döndün?''
''Çünkü burası benim vatanım.''
''Vatanın ha?''
Kızıl bir öfke ışığı o gözlerin akını kaplayıverdi.
''Senin vatanın demek. Beyaz sömürgeciler gibi konuşuyorsun. Cecil Rhodes'un cani askerleri gibi.''
''O anlamda değil ama...''
''Senin halkın bu toprakları silahla aldı. Sonra da silahla bıraktı. Bana vatanım deme bir daha.''
''Nefretin de dövüşmen kadar güçlü.'' dedi Craig. Kendinin de öfkelenmeye başladığını hissediyordu. Gözleri yanmaktaydı. ''Ama ben buraya nefret etmeye gelmedim. Kalbim özledi, burası beni çekti diye geldim. Yıkılanın yeniden yapılmasına yardımcı olabilirim diye geldim.'' Tungata koltuğuna oturdu. Ellerini önündeki beyaz sümenin üzerinde kenetledi. Siyah, güçlü elleri vardı. Sessizce ellerine bakıyordu. Bu birkaç saniye sürdü.
''Kingsley'ine gitmişsin.'' diye bozdu sessizliği. Craig şaşırdı. ''Sonra da kuzeye, Chisarira'ya gitmişsin.''
''Gözlerin keskin, her şeyi görüyor.''
''O toprakların tapularından kopya istemişsin.''
Craig bir daha şaşırdıysa da sesini çıkarmadı.
''Ama Zimbabwe'de arazi satın almak için hükümet onayı gerektiğini herhalde sen bile bilirsin. O toprağı nasıl kullanmayı planladığını yazacak, ne kadar sermaye koyacağını belirteceksin.''
''Evet, bunları ben bile biliyorum.''
''Bu yüzden de buraya bana dostluk sunmaya geliyorsun.''
Tungata başını kaldırıp ona baktı.
''Sonra da eski bir dost olarak benden bir iyilik daha isteyeceksin, öyle değil mi?''
Craig iki elini iki yana açıp bir çaresizlik işareti yaptı.
''50 Matabele ailesini geçindirebilecek bir toprakta bir tane beyaz çiftçi. Hizmetkarları yırtık pırtık giysiler içinde dolaşır. Onun fırlattığı artıkları yerken kendisi şişmanlayıp zenginleşip duran bir beyaz çiftçi.'' diye alay etti Tungata.
Craig bunun altında kalmadı. Sermaye için deliye dönen bir ülkeye milyonlarca dolar sermaye getiren bir beyaz çiftçi, düzinelerce matabeleye iş veren, onları besleyen, giydiren, çocuklarını eğiten bir beyaz çiftçi, senin dediğin 50 matabeleyi değil, 10.000 matabeleyi beslemeye yetecek besin üreten bir beyaz çiftçi, toprağı seven, onu keçilere karşı, kurağa karşı koruyan, 5 değil 500 ürün vermesine katkıda bulunan bir beyaz çiftçi. Craig öfkesinin kabarıp taşmasına izin verdi. Tungata'nın ateş saçan bakışlarına da karşılık verdi. Masanın karşısında kazık gibi duruyordu.
''Burada işiniz bitti sizin.'' diye homurdandı Tungata. ''Kral sana karşı kapalı. Teknene, şöhretine, sana bayılan kadınlarına geri dön. Yalnızca bir tek bacağını aldığımıza şükret. Kafanı da burada bırakmadan çek git.''
Tungata elini kıvırıp bileğindeki altın saate baktı.
''Sana söyleyeceklerim bitti.'' deyip ayağa kalktı.
Ama o düşmanca bakışın gerisinde Craig o tanıyamadığı şeyin hala var olduğunu hissediyordu. Derinliğini ölçmeye çalıştı. Neydi bu? Korku değil, ondan emindi. Kurnazlık da değil. Bir çaresizlik, derin bir pişmanlık belki. Ya da bir suçluluk. Belki de bunların birçoğunun karışımı. ''O halde gitmeden benim sana bir söyleyeceğim var.'' dedi Craig. Masaya bir adım yaklaşıp sesini alçalttı. ''Chisarira'ya gittiğimi biliyorsun. Orada 3 adam tanıdım. Adları Dikkat, Pekin ve Dolar. Sana bir mesaj getirmemi istediler.'' Craig devam edemedi. Tungata'nın öfkesi birden çılgınlık haline dönüştü. Titriyordu o öfkenin etkisiyle. Bakışları bulandı, vücudu hırsla sarsılmaya başladı. Çenesinin kasları düğüm düğüm oldu.
''Kapa çeneni!'' diye tısladı.
Sesini ancak demir iradesiyle kısık tutabiliyordu.
Anlamadığım ve seni hiç ilgilendirmeyen işlere karışma. Bunlar senin başını yemeden çık git bu ülkeden.
Gideceğim. Craig de bakışıyla ona meydan okudu. Ama ancak toprak satın alma başvurum resmen reddedildiği zaman giderim.
O halde kısa süre sonra gideceksin demektir diye karşılık verdi Tungata. O konuda söz verebilirim.
Meclis binasının otoparkında Volkswagen güneşin altında pişiyordu. Craig kapıyı açıp içerisinin biraz serinlemesini beklerken Tungata Zebive ile yaptığı görüşmenin etkisiyle hala titremekte olduğunu fark etti. Bir elini gözünün önüne doğru kaldırıp parmaklarının titreyişini seyretti. Av idaresinde çalışırken insan yiyen bir arslanı ya da tarlaları mahveden bir erkek fili öldürdükten sonra da böyle düşerdi vücudundaki adrenalin. Sürücü koltuğuna oturdu, kontrolünü tekrar sağlamaya uğraştı. Bir yandan o görüşmeyi, edindiği izlenimleri düşünüyor, neler öğrendiğini değerlendirmeye çalışıyordu. Matabele Land'a ayak bastığı andan itibaren devletin istihbarat örgütlerinden biri tarafından her hareketinin izlenmekte olduğu kesindi. Belki önemli ve ünlü bir yazar olduğu için yapmışlardı bunu, nedenini asla öğrenemeyecekti. Ama her hareketinin Tungata'ya bildirilmiş olduğuna hiç kuşku yoktu. Tungata'nın yaptığı planlara neden öyle şiddetle karşı çıktığını anlayamıyordu. Adamın saydığı sebepler çok önemsiz ve çok kin dolu şeylerdi. O tatsız karşılamanın altında bir başka duygunun varlığını sezdiği zaman haklı olduğundan emindi Craig. Galiba yeni daldığı bu alanın altında başka akıntılar, onların altında da daha gizli akıntılar vardı. Chisarira'da rastladığı üç asiden söz ettiğinde Tungata'nın tepkisi geldi aklına. Adamları tanımıştı Tungata, bu belliydi. Gösterdiği tepki de temiz bir vicdandan gelebilecek bir tepkiye hiç benzemiyordu. Craig'in öğrenmesi gereken çok şey vardı daha. Henry Pickering'e ilginç gelecek şeyler de çoktu. Craig Volkswagen'i çalıştırdı, ağır ağır Mono Matopa'ya doğru ilerledi. Kentin caddeleri vaktiyle 36 öküzün yan yana çark edip U dönüşü yapmasına yetecek kadar geniş yapılmıştı. Oteldeki odasına girdiğinde vakit hemen hemen öğle olmuştu. İçki dolabını açıp cin şişesine uzandı, sonra şişeyi açmadan tekrar yerine koydu. Oda servisini arayıp bir kahve söyledi. Güpe gündüz içki içme adetini New York'tan buraya kadar sürüklemişti. Amaçsızlığına bu huy da katkıda bulunuyordu. Değiştirmek gerek bu gidişi diye karar verdi. Manzarayı gören pencerenin önündeki yazı masasına oturdu. Aklını başına toplamaya çalışırken parktaki mavi jakaranda ağaçlarına baktı. Sonra kalemini alıp Henry Pickering'e yazmakta olduğu rapora son olayları da ekledi. Matabele Land asilerinin Tungata ile ilişkisinden nasıl kuşkulandığını, Tungata'nın kendi toprak satın alma isteğine nasıl suçlu gibi karşı çıktığını bir bir saydı. Bundan sonra para istemek doğaldı, rakamları yazdı. Rolands'ın potansiyeliyle ilgili tahminleri, Kingsley'in ve Chisarira için düşüncelerini elinden geldiği kadar inandırıcı biçimde anlattı. Henry Pickering'in Zimbabwe turizmine gösterdiği ilgiden yararlanarak Zambezi sularının turizm yeri olarak geliştirilmesine raporda büyük önem verdi. İki deste kağıdı ayrı ayrı zarflara koydu, yapıştırdı, arabasına binip Amerikan Büyükelçiliğine gitti. Kapıdaki deniz erinin kontrolünden geçti, sonra Morgan Oxford kapıya gelip onu tanıdığını belirtti. Kültür ateşesi Craig'i pek şaşırttı. Yaşı 30'ların başlarındaydı. Craig kadar yani. Ama yapısı bir üniversite sporcusunu andırıyordu. Saçları kısa kesilmiş, gözleri insanın içine işleyen bir mavi, el sıkışı sağlam, gösterdiğinden daha fazla gücü olduğu belli bir adam. Craig'i binanın arka tarafındaki küçük odasına götürdü. İki yapışık zarfı yorum yapmadan kabul etti.
''Bana sizi çevreye tanıştırmam söylendi.'' dedi. ''Bu akşam Fransız Büyükelçisi'nin evinde bir resepsiyon var. Başlamak için fena olmaz. 6'dan 7'ye kadar ne diyorsunuz?''
''Güzel.
Mono'da mı kalıyorsunuz yoksa Maples'da mı?''
''Mono Matapa.''
''Sizi tam 17.45'de alırım.''
Craig saatin böyle askerce söylenmesini gözden kaçırmadı. ''İçinden kültür ateşesiymiş.'' dedi buruk buruk.
6. ayrımın sonu. Sayfa 74.